Ayrım 7, sayfa 77. Abdullah Öcalan anayasanın vatandaşlık maddelerini Numan Kurtulmuş ve Osman Can yazsın diyordu. Dipnot Habertürk Televizyonu 1 Şubat 2013. Arkasından AKP'nin Türk kavramını vatandaşlık maddesinden silen önerisi basında yer aldı. AKP'nin bütün sözleri Abdullah Öcalan'ı yere göğe koyamadılar. Artık bütün mesele Öcalan'ın PKK üzerindeki disiplinini el birliğiyle sağlamak olarak kondu. Bütün dikkatler Kandil'in Öcalan'a bağlı kalmasına yoğunlaştı. Öcalan, Kandil'i yola getirecekti. Öcalan'ın kendisine yazdırılan mektupta bölgesel özellik talebinden vazgeçtiği de basında yer aldı. Bu talep yerel yönetimlerin yetkililerini genişletilmesi formülüyle karşılanacaktı. Kamuoyundan asıl gizlenen madde, Tayyip Erdoğan ile Barzani arasındaki petrol biraderliğine Abdullah Öcalan'ın da katılmasıdır. Bu durumda PKK'nın Kandil'deki silahlı gücü petrol seferinin enstrümanı haline getirilecekti. Böylece aynı zamanda ABD'nin PKK'nın silahlı gücünü koruma duyarlılığı da karşılanıyordu. PKK silahlı varlığını korumasının ötesinde Tayyip Erdoğan Abdullah Gül yönetiminin korumasına kavuşturuluyor ve namlular hep birlikte Irak'a, İran'a ve Suriye'ye çevriliyordu. AKP hükümetinin Abdullah Öcalan ile İmralı görüşmelerinin kamuoyunun açıklanmasından sonra şu olgular dikkat çekti. 1. APO parlatıldı. İmralı süreci de birlikte çok yoğun bir Abdullah Öcalan'ı yıldızlaştırma kampanyası yürütüldü ve yürütülüyor. Kampanyanın başında AKP hükümeti var ve elbette ona bağlı olarak MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ne holding medyası. Sınıfsal olarak bakarsak bu kampanya sıcak para bulması en büyük sermayenin kampanyasıdır. PKK'nın kuyruğunda sınıf savaşı yaptığını söyleyen solcuların da belki dikkatini çekmiştir. Emperyalist sermayeden sonra Türkiye'nin büyük sermayesi de artık APO aşkıyla yanıp tutuşuyor. EMEP, ÖDP, TKP ve diğer kimi sol örgütler hangi sürecin kuyruğunda olduklarını herhalde bir gün anlayacaklardır. 2. Emperyalistler ve işbirlikçileri ittifak halinde. AKP iktidarının yürüttüğü İmralı sürecinde emperyalistler ve işbirlikçileri tam bir beraberlik halinde. ABD, AB, İsrail ve CHP'nin Kılıçdaroğlu yönetimi bu girişimin başarısı için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu tablo o kadar dikkat çekici ki, Jos Lajencic şöyle betimliyor. Siyasi yelpazedeki heyecan, umut ve iyimserlik parlamasının bir benzerini daha önce gördüm hatırlamıyorum. Dipnot zaman 13 Ocak 2013. Buradan da anlaşılıyor ki İmralı süreci bir AKP tasarımı olmanın ötesinde emperyalizm ve işbirlikçilerin ortak siyasettir. Bu ittifak yürütülen projenin arkasında çok önemli bir emperyalist çıkarın bulunduğunu işaret ediyor. 3. Plan APO üzerinden yürütülüyor. AKP iktidarının ve büyük sermayenin Öcalan'ı yıldızlaştırması çok önemli bir gerçeği işaret ediyor. İmralı AKP hükümetinin avucundadır. APO'nun belirlenen plana teslim alındığı apaçık görülüyor. Hakan Fidan Abdullah Öcalan'a çok güvendiğini açıklamaktan çekinmiyor. MİT Müsteşarı APO'dan beklentisini şöyle açıklıyor. Bu ilk adımlarda Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde ne derece etkili olduğunu göreceğiz. Dipnot Güner Cevioğlu Milliyet 12 Ocak 2013. Bu sözler şöyle anlaşılıyor. Abdullah Öcalan bizim enstrümanımız olmuştur. Şimdi mesele APO üzerinden PKK'yı enstrüman haline getirmektir. MİT'in disipliniyle APO'nun PKK üzerindeki disiplini şu an örtüşmüş durumdadır. Düşününüz, PKK'nın APO önderliğinde disiplinini ve bütünlüğünü koruması en çok AKP iktidarının meselesi oldu. Basındaki bütün MİT elemanları PKK'nın bütünlüğünün muhafızı kesildiler. 4. Muhatap PKK idi, artık APO. Bazı milliyetçi çevreler AKP hükümetinin Abdullah Öcalan'a teslim olduğu yorumunu yaptı. PKK'nın yıllardan beri Abdullah Öcalan muhatap alınsın talebi hatırlanınca bu değerlendirme yerinde görülüyor. Ancak PKK'dan Kandil'e muhatap alın talebi yükseliyor. Bu talebin arkasında açıkça dile getirilmesi bile APO'ya güvensizlik olduğu gözlerden kaçmıyor. Oslo görüşmelerinde muhatap PKK'ydı. İmralı görüşmelerinde ise muhatap Abdullah Öcalan'dır. Bu gelişme Kandil merkezi PKK'nın APO üzerinden denetim altına alınmak istendiğini gösteriyordu. Zaten bu niyet AKP iktidar ve MİT yöneticilerince açıkça belirtildi. PKK'yı APO üzerinden kontrol etmek aslında bir Orta Doğu tecrübesidir. Suriye 1991'e kadar PKK'yı böyle yönlendirmişti. Örgütü ilişki, para ve silah üzerinden tek kişiye bağımlılık olarak yönetmek bu tecrübenin özetidir. 5. Enstrümanlar başka bir enstrümanla baskı altına alınıyor ve yönlendiriliyor. Peki Kandil'in, Abdullah Öcalan'ın dolayısıyla Hakan Fidan'ın disiplininden çıkma kabiliyeti var mı? Eğer ABD ve İsrail isterse Kandil bu sürece karşı çıkar. Bunun dışında sürece direnme yeteneği yoktur. İşte bu bağımlılık ABD'nin ve İsrail'in ellerindeki kozu ifade ediyor. Öncelikle şu gerçeği ikirciye düşmeden saptamak gerekir. ABD ve İsrail Türkiye halkına ve bölge ülkelerine karşı sözüm ona Türk-Kürt ittifakı oluşturmakta birlikteler. Burada ayrılık icat etme çabaları yapaydır. Ancak bu tertibi Türk milletine dayatma sorunu vardır. Öte yandan Kürtlere verilen piyon rolü itirazlara yol açmaktadır. Bütün bu engelleri aşabilmek için kullanılan büyük enstrümanlar AKP iktidarı ve Fethullah cemaatidir. Küçük enstrümanlar ise Abdullah Öcalan ve Barzani'dir. ABD ve İsrail enstrümanları birbirine karşı kullanarak süreci yürütüyorlar. Kandil bu açıdan gereğinde AKP iktidarına baskı uygulamak için devreye sokulacak bir enstrüman olarak şimdilik yedekte tutuluyor. 6. Oyunu Türk milleti ve bölge ülkeleri bozar. ABD ve İsrail'in bu kanlı oyunu bozacak olan güç Türk milleti ve bölge ülkeleridir. Çünkü hedefte olanlar onlardır. Kürdümüz hiç kuşkusuz Türk milleti içindedir. Kürt tüttaşlarımız Türk milletinden ayrı bir varlık iddiasına girişirlerse bunun tek gerçekleşme olanı ABD ve İsrail'le işbirliğindedir. Kürtlerimizin Türk milleti içinde eşit ve özgür yurttaşlar konumunu benimsemesi ise ABD denetimi dışında kalmanın biricik seçeneğidir. Denklem böyle kurulmuş bulunuyor. 2-8 Haçlı Seferi'nde piyonluk açılımı 2-8-1 İmralı açılımı, Musul Seferi İmralı gündeminin birinci maddesinin sözüm ona Türk-Kürt ittifakı olduğunu ve o günlerde belirttik. Dipnot Doğu Perinçek İmralı gündemi Musul Seferi Aydınlık 11 Ocak 2013. BOP eş başkanlığının MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve PKK Başkanı Abdullah Öcalan baş başa verdiler. Bu gündemi konuştular. AKP ve PKK organlarında eş zamanlı olarak Türk-Kürt ittifakı ile bölgesel güç olma kampanyası başladı. Türk-Kürt ittifakının ekonomik temeli ise Kerkük petrolleri olacaktı. O zamandan bir işbirlikçi büyük sermayenin gazetelerinde okuyor, beyaz camlarında izliyoruz. Türk ve Kürt'ü petrol birleştirecek. Daha doğrusu AKP ile PKK'yı. Hatta onları bile değil. Tayyip Erdoğan ile Abdullah Öcalan'ı ve Barzani'yi. Tayyip Erdoğan, Barzani petrol kardeşliğinde son hamle 8 Ocak 2013 günü gerçekleşti. Ajanslar Kuzey Irak'ın Türkiye üzerinden petrol ihracına başladığını duyurdu. Türk-Kürt kardeşliği öldü, yaşasın petrol kardeşliği. Tayyip Erdoğan, Barzani ortaklığına Abdullah Öcalan da dahil edildi. 2013 ortalarından başlayarak sıcak para muslukları kısılıyor. Çare Kerkük petrollerinin musluğunu aşmak diye formülleştirildi. Musluktan petrol akacak ve sıcak para diktası ebedi saadete ulaşacaktı. O zaman Atatürk tehlikesi de kökünden temizlenmiş olacaktı. Öte yandan PKK'nın yurt dışındaki kirli parasının Türkiye'ye sokularak aklanacağı haberleri de basında yer aldı. Tayyip Erdoğan iktidarın sıcak paraya duyduğu yakıcı ihtiyaç kısmen böyle karşılanacaktı. Elbette bütün bunlar için Irak'ın bölünmesi ve Barzanistan'ın tamamen resmen Kürdistan olarak ilanı gerekiyor. Özelleşen Diyarbakır eyaleti, Kürdistan ile ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirecek, Kerkük'ten İskenderun'a uzanan bor hatları ve petrol gelirleri Tayyibistan ile Barzanistan'ı birbirine bağlayacaktı. Böylece Türk-Kürt ittifakı petrole bağlı olacaktı. İskenderun, Erdoğan, Öcalan, Barzani ortaklarının dünya kapısı haline getirilecekti. ABD ve İsrail bu ebedi saadet projesinin arkasındadır. Financial Times şöyle yazdı. Kuzey Irak bağımsızlığa kavuşmadığı sürece Kerkük petrollerinin İskenderun'dan akıtılması mümkün olamaz. Proje İsrail'in çıkmasına olağanüstü bir çözümdü. Türkiye'yi hiç kimse İran ile savaşa sokamaz. Ancak Türkiye, Barzanistan'ı himaye adına Irak ile cephe cepheye getirirse İsrail planı işler. Sonuç Türkiye'nin İran ile karşı karşıya gelmesidir. Nitekim AKP cenahında İran düşmanlığı hararet kazandı. Fethullah Gülen zaten İran'ı baş düşman görüyor. AKP yandaşı yazarlar İsrail'in parmağına bakarak İran'a hedef gösterdiler. Dipnot Mümtaz Er, Türkiye'ne zaman, 8 Ocak 2013. PKK ise cephesine çoktan İran'a dönmüştü. Özgür Gündem neredeyse her gün İran'a savaş ilan eden haberler verdi. Şii savaşının İran'da yatıyor. Maliki'yi o kışkırtıyor. Maliki de fırsatı kaçırmak istemiyor. İran'ın desteğiyle Kürtleri Kerkük gibi petrol zengini bölgelerden çıkarmak, buraları müstakbel Şii devletine katmak istiyor. Niyet bu olunca uzlaşmak mümkün olmuyor. Derinleşen sorunlar bir Kürt-Şii savaşını kaçınılmaz hale getiriyor. Ayrıca olası bir savaşa İran'ın katılacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Zira savaş başlarsa Barzani ister istemez bağımsızlık ilan edecektir. İran buna karşılık olarak Kürdistan'ı işgal edeceğini söylemektedir. Amerika ise İran'ın karşısına Türkiye'yi çıkarmak istiyor. Irak Kürtlerin hamisi rolünü Türkiye'ye vermeye ve Türkiye ile Kürdistan'ı kendi yörüngesinde tutmaya çalışıyor. Dipnot: Güney Aslan, Özgür Günden, 1 Aralık 2012. Peki bütün bunları Irak ne diyecek? Ülkesini bölüyorsunuz. İran, Kürdistan'ı kurduracağını ilan ediyor. Rusya ve Çin'in ABD emperyalizminin bu hamlesine teslim olacağını bekleyen var mı? Bunlara rağmen Tayyip Erdoğan sıcak para çıkmazını Kerkük'ten açmak için gözü kara giriyordu. Onun için sıcak para bulmak iktidarda kalmanın şartıdır. O nedenle Barzanistan'ın arkasında olduğunu ilan etti ve Irak'ı açıkça tehdit etti. Dahası savaşa hazır açıklamasında bulundu. Bunun üzerine basında Kürdistan'a "Senin için savaşları sözü verdik mi?" soruları yayınlandı ve öyleyse hepimiz muhtemel bir savaşa hazırlıklı olalım kaygıları dile getirdi. Dipnot: Ertuğrul Özkök, Hürriyet, 3 Ocak 2013. Uğur Dündar sözcük köşesinde Ankara çevrelerinde savaşın konuşulduğunu duyurdu. Onlardan önce Güner Cevoğlu, Cetvel sınırlarında sona doğru müjdesini vermişti. Dipnot: Güner Cevoğlu, Milliyet, 25 Aralık 2013. Hepsinden önce Aslı Aydın Taşbaş, savaş borusunu öttürmüş, Kürt koridorunu yeni plana göre tanzim bile etmişti. Zaten Galbraith, Türkiye kamuoyunu ikna edecek sihirli formülü açıklamış ve Hürriyet'e de görevini yerine getirmişti. Kürdistan kaçınılmaz ama Türkiye'yi bölmez. Dipnot: Hürriyet, 29 Aralık 2012. Tayyip Erdoğan, Barzani ortaklarının Musul İskenderun kumpanyasının en hevesli ve en gayretli yandaşı ise PKK oldu. Bütün organlar dört koldan sözde Kürt-Türk ittifakının faziletlerini yazmaya başladılar. PKK'nın Özgür Gündem gazetesi Türk-Kürt ittifakını daha bir hevesle işledi. Delil: Karakoçan imzalı yazı, İmralı görüşmelerinin sırlarını da açıkladı. Davutoğlu'nun küresel dünya sistemi içinde yer alan alt bölgesel birlikte etkin olmak diye tanımladığı görev PKK ambalajıyla piyasaya sürüldü. Yazılanlara göre Batı Asya'dan çekilmekte olan ABD'nin yarattığı boşluğu AKP ve PKK el ele doldurabilirlerdi. Sözüm ona, Türk-Kürt ittifakı Orta Doğu'da bütün sorunları kökünden çözebilirdi. AKP yandaşlarının alt emperyal güç rüyası PKK'nın dilinde bölgesel güç olarak ifade ediliyor. Özgür Gündem, tasarımın tarihsel arka planını Abdullah Öcalan'ın formüllerine göre tam da AKP'nin hülyalarını okşayarak açıkladı. Özetle Osmanlı Devleti Kürtlerle anlaştıktan sonra doğuya girmiş ve batıya yönelmişti. Şimdi AKP'de bölgesel güç olma arayışını aynı denkleme oturtuyordu. Türkiye'nin geleneksel Kürt politikası çökmüştü. Onun için AKP, Kürtlerin Cumhuriyet içindeki konumunu yeniden tanımlamaktaydı. AKP, ABD'yi ve bölgesel güçleri dışlayarak bölgesel güç olamayacağını anladı. Onun için Kürtsüz Türkiye politikasını terk etti. Söylenenler bunlardı. Dipnot: Delil Karakoçan, iktidar İmralı sürecinde neden gerek duydu? 2. Özgür Gündem, 7 Ocak 2013. Böylece PKK 21. yüzyılda Sultan Recep'in başında Yavuz Sultan Selim Sarı'nı sardıktan sonra Apo'ya da İdrisi Bitlisi rolünü verip Çakma Yavuz'un bu kez İran seferi yerine Musul seferini azimet eylemesini gündeme getirdi. Kürt varlığı Kerkük petrolleriyle ekonomik güvenceye kavuşacak, anayasayla da sağlam kazığa bağlanacak. Bu arada ulusal devlet modeli Musul mezarlığına gömülecek ve Kemalist Cumhuriyet'in meyyit duası da AKP PKK cemaati huzurunda okunacaktı. Delil Karakoçan'ın deyişiyle Türkiye farklı dil, kültür ve halklar temelinde yeniden tanımlanacaktı. Dipnot: Karakoçan, AGM. Böylece yeni anayasanın en temel maddeleri Musul Seferi'nin yol haritası ışığında Tayyip Erdoğan adına Hakan Fidan, Abdullah Öcalan görüşmelerinde belirlendi. Türk milletinin anayasa dışına atılmasının zorlukları da plana göre petrol ganimetiyle aşılacak. Bu durumda Ertuğrul Özkök'ün dillendirdiği Türklerin hassasiyeti engelinin sorun yaratmayacağı umuluyordu. Petrol olunca hassasiyetin, haysiyetin lafı mı olur? Tüsiyat, müsiyat hepsi Musul seferinin ateşiyle yandılar. Sıcak para havanasının açılması, kapanan ufukları açacak, oluşan beklenti böyleydi. Hasan Cemal, Erdal Sağlam, Yavuz Semerci, Mustafa Sönmez, Doçent Taner Çetin gibi ekonomi yorumcuları 2011 yılından bu yana büyük sermaye çevrelerindeki Kerkük petrolü iştahına hep dikkat çektiler. 2013 yılı ortalarından başlayarak kısılacak olan sıcak para musluğu Kerkük'ten açılacaktı. Egecan, sen işbirlikçi sermaye adına PKK ile silah bırakma anlaşmasının cari açığı kapatmak için tezgahlandığını çok açık bir dille yazdı. Silahlar bırakılmasın diyen hiç yok. Buna PKK savaşları da dahildir. Şimdi bizler de Orta Doğu'daki tüm Kürtlerle Türklerin kardeş yaşadığı bir dünya hayal ediyoruz. Nitekim Türk hükümeti Barzani'nin başkanı olduğu Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne eğer petrol parasının paylaşımı yüzünden papaz olduğunuz Bağdat yönetimindeki Irak ordusu yani Araplar hücum ederse sizi biz koruruz dedi. Bedava koruma olmaz. Irak'ın kuzeyinde Kürtlerin yönetimindeki bölgede İbadullah Petrol, Türkiye'de tüm Kuzey Irak'ı kalkındıracak kadar sanayi bilgisi, becerisi ve üretim var. Bu bölge yönetimine Türkiye bir ekonomik birlik kurarsa ki bu konuda epey mesafe alındı. Türk ekonomisinin en yapışkan meselesi olan dış açıkta sürdürülebilir düzeye girer. Bu da benim vizyonum. Barışa bir katkıda bulunduysam ne mutlu bana. Son sözü Rahmi Koç'tan devşirdim. Dipnot. Egecan sen bir taşta iki deve kuşu vurmak. Hürriyet 9 Ocak 2013 yazım hataları Hürriyet gazetesine aittir. TÜSİAD sıcak para için savaş borusu çaldı. Duymayan kalmadı. Sıcak para komisyoncuları Abdullah Öcalan'a açların dünya alem önünde ilan ettiler. Derya Sazak, Uludere faciasını 2012'de yılın olayı ilan ederek kamuoyu ihmalinde en öne fırladı. Aydın Doğan, maaş verdiği bütün personele sıcak para anayasasının gereklerini bir mektupla duyurdu. Birkaç namuslu yazar dışında Doğan Medya'nın bütün mensupları ekmek yedi kapıya bağlılığını kanıtladı. Büyük sermayenin Ciner ve Çalık medyası zaten tam ayarlı. Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Fuat Keyman, Aslı Aydın Taşbaş, Fatih Çekirge, Kadri Gürsel, Ruşen Çakır, Taha Akyol, İhsan Dağı, Şahin Alpay, Ekrem Dumanlı, Okay Gönensin, Ali Bayramoğlu hepsi mehter eşliğinde yürüyüşe geçtiler. Ertuğrul Özkökler ise Türkiye'nin haysiyetini de hesaba katarak Musul seferini gerçekçi bir zemine oturtma meselesine katkıda bulundular. Tayyip Erdoğan'ın sıcak para diktatörlüğünün yolsuzluk haritasıyla Abdullah Öcalan'ın yol haritası, ABD'nin ünlü Türkiye imajındaki Kürdistan planıyla ve İsrail'in Nil'den Fırat'a vaat edilmiş topraklar arz-ı mevcut bahanesiyle birebir örtüşüyor. Önce Türkiye'nin saklı anayasasının 2001 yılından beri en temel hükmünü saptayalım. Sıcak parayı bulan iktidar olur. O nedenle sıcak para musluğunu Musul'dan açmak AKP için iktidarda kalmak için tek seçenekti. Tayyip Erdoğan'ın milleti hiçe sayan bir maceraya atılması bu nedenle şaşırtıcı değildir. Her ekonomik krize, her milli meselede barikatların aman borsa düşer, aman sıcak para akışı kestir gerekçeleriyle aşıldığını hatırlıyoruz. Ancak bu kez AKP yıkamayacağı bir kaleye saldırıyor ve üstelik başlıca müttefiki PKK'dır. Bu yüzden Kılıçdaroğlu desteğine muhtaç olduklarını da gizlemiyorlar. Erdoğan, Barzani, Öcalan ortaklığı sunulduğu gibi bir Türk-Kürt ittifakı değil, Türk ve Kürt'ün başındaki beladır. Bu süreç Türk-Kürt bütün Türkiye halkını uyandıracaktır. Türkiye halkına hiç kimse Arap ve Fars komşularına düşmanlığı kabul ettiremeyecektir. Irak'ın bölünmesine Kürt örgütleri ve Kürt halkı içinden de kuşkuyla bakılmaktadır. Kürdistan Yurtseverler Birliği, YNK, Genel Sekreteri Adil Murat, Tayyip Erdoğan'ın politikasını bir zamanlar İran Şah'ının kurduğu tuzağa benzetiyor ve aynı tuzağa düşmeyelim diye uyarıyordu. Dipnot 2 Ocak 2013 tarihli gazeteler. Irak Kürtleri içinde Irak'ın bütünlüğünü savunanlar çoğalıyor. İsrail bu sürecin başında Erdoğan, Barzani, Öcalan ortaklığını silahlı gücüyle desteklemeyecektir. Desteklediği an cepheyi dağıtır ve çökertir. Bölgemizde İsrail ile silah arkadaşlarının bedelleri çok ağırdır. Bu durumda Sultan Recep'in Musul cephesinde Barzani ve PKK'nın silahlı güçlerle sonuç alınamaz. Irak artı İran ittifakı Sultan Recep'in seferini bozguna uğratacak güce sahiptir. Erdoğan, Barzani, Öcalan ortaklığının Musul açılımı bir Amerikan-İsrail tuzağıdır. Musul'u alacağız diye başlayan harekat Diyarbakır'ı verme hedefine kilitlenmiştir. Projeye kimler hangi amaçla katılırsa katılsın, bugünkü tabloda varılacak yer orasıdır. Tayyip Erdoğanlar bu girişimleriyle Irak'ı açık düşmanlığa fiilen başlamış oluyorlar. Bu eylem İran'a karşı da bir meydan okumadır ve cevabı yoldadır. Hakan Fidan Abdullah Öcalan görüşmeleri bir barış sürecini değil savaş sürecini başlattı. İmralı açılımı sıcak para sermayesinin açılımıdır. Petrol açılımıdır. Kuzey Irak açılımıdır. Irak'ı bölme açılımıdır. İran'la cepheleşme açılımıdır. Suriye'yi bölme açılımıdır. Barzanistan'ı Doğu Akdeniz'e bağlama açılımıdır. İsrail'in vurucu gücü olacak Kürdistan adıyla ikinci İsrail kurumu açılımıdır. Diyarbakır'ı ikinci İsrail'e başkent yapma açılımıdır. Son olarak Türkiye üçüncü İsrail yapma açılımıdır. İmralı açılımı üç İsrail projesi kapsamındadır. Birinci İsrail İsrail, ikinci İsrail Kürdistan, üçüncü İsrail Tayyipistan. Abdullah Öcalan'ın Tayyip Erdoğan'a yazdığı bağlılık mektubu da ancak üç İsrail projesi kapsamında anlaşılabilir. Plan kanlıdır. İmralı açılımının senaryosu Atlantik Ötesi'ne yayılmıştır. 50 yıllık Türkiye himayesinde Kürdistan senaryosu sahneye konuluyor. 1998 yılı başında 2000'e doğru da enine boyuna yazılmıştı ve 25 yıldır yazıyoruz. Dipnot, ABD'nin Türkiye himayesinde Kürdistan planını ilk kez 2000'e doğrunun 6 Mart 1988 tarihli sayısında Pentagon'un Kürt senaryosu başlığıyla yayınlamıştık. Ayrıca bakınız Perinçek Türk sorunu sayfa 229 ve diğerleri. Bugün bu projenin Washington'u rahatsız ettiği yönde görüşler çok hatalı. Dipnot, Mustafa Sönmez 10 Ağustos 2012'den beri oyunu gördü ve aydınlatıcı bilgiler verdi. Ancak ABD emperyalizmini görmemeye çalıştı. Hatta yanlış yerde gördü. Bakınız biz Türk-Kürt Federasyonu rüyası. Cumhuriyet 4 Şubat 2013. Brüksel ve Oslo görüşmelerinden farklı olarak ABD arka planda duruyor. Çünkü Türk halkının %85 ABD emperyalizminden nefret ediyor. AKP'li yazarlar da yazdılar. Özellikle Tayyip Erdoğan yönetimi ABD'nin fotoğrafta görünmesini istemiyor. ABD'nin süreci Irak'ı kollayarak yönetmesi de yanlış anlaşılmamalı. ABD, Yugoslavya'yı bölerken de Belgrad'ı kollar gibi yapıyordu. ABD 3 İsrail'i kuramasa bile Türkiye'yi İran, Irak ve Suriye ile düşman konuma sokacaktır. Türkiye'yi avuçta tutmak ve parçalamak için bölge ülkelerini cepheleştirmesi gerekiyor. İsrail İmralı açılımında yönetmen yardımcısı konumundadır. Ortaklıkta gözükmüyor çünkü oyun bozulur. Mossad zaten ortalıkta gözükmez. Tayyip Erdoğan takımı ile Barzani arasında gizli petrol anlaşması var. Bunu CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray Enerji Bakanı'ndan sordu. Ancak asıl soru gizli anlaşmanın arkasında kim var? ABD'nin izni olmadan böyle bir anlaşma yapılabilir ve uygulanabilir mi? ABD kullandığı enstrümanları birbirine bağlamıştır. Tayyip Erdoğan Barzani'ye, Barzani ise Tayyip Erdoğan'a mecburdur. Abdullah Öcalan Hilkis'ine de mecburdur. Her üçü ABD ve İsrail'e mecburdur. Hepsinin arasında petrol bağı var. Petrol bağı kan bağıdır. Bugün İbn Haldun'un asabiyesinden çok daha kuvvetli kader bağıdır. Planın uygulanmasının ABD ile AKP iktidar arasında zıtlık üretme çabaları da planın kamuoyu yapma faaliyet içindedir. Tayyip Erdoğan teslim vaziyetindedir. Ancak planı Türk milletine nasıl kabul ettirecek? Bu nedenle Washington yönetiminden anlayış bekliyor. Acı ilacın seçmene yutturulacak tadı bulunmasını istiyor. Tayyip Erdoğan'ın ayakta kalması ABD için de önemli. Fakat ABD Türk milletinin baskısını elbette AKP yönetimi kadar kuvvetli duymuyor. Buradan kaynaklanan farklı tavırlar hep olacak. Bunları olduğundan büyük göstermek Tayyip Erdoğan reklamcılarının işi. Kuzey Irak petrolleri konusunda ABD şirketleriyle Tayyip Erdoğan grubu arasındaki çıkar gelişmeleri sürecin doğasında var. Ancak bunların plana zarar vermeyecek boyutlarda tutulmasına herkes dikkat çekiyor. Abartılması ekonomi gözlemcilerinin değil, bilgisiz gazetecilerin işi. ABD'nin Irak yönetimini bütün İran cephesine itmemek için gösterdiği çabalar olağandır. Buna işaret ederek Washington'u Kürdistan planı dışında göstermek yine AKP yandaşlarının görevi. Böylece enstrüman tanımına girmeyen bir Tayyip Erdoğan görüntüsü üretmek istiyorlar. Dahası ABD, Tayyip Erdoğan'ı ayarda tutmak için Kandil ve BDP'yi kullanma olasılığına da sahip. Kandil, ABD'nin göreli olarak dahi denetimi dışında değildir. Kandil'in bir fiskalik canı vardır ve bu nedenle ABD'nin her dediğini yapmaya mecburdur. Bu nedenle Kandil, ABD'nin Ankara üzerindeki baskı aracıdır. Murat Karayılan da bunun bilincindedir. Kandil, kibarca söyleyelim, ABD emperyalizminin aktörüdür. Apo ise Hakan Fidan'ın aktörü. Halkımız çok iyi tanımalıdır. PKK enstrüman misyonunda bugünlere gelmiştir. O nedenle PKK'dan bağımsızlık ve özgürlük adına beklentileri olanları hayal kırıklıkları bekliyor. Türkiye halkı Musul seferine uzanan bu girişim bozukluğuna uğratacaktır. Tayyip Erdoğan petrol rüyasından tahtını kaybettiği gün uyanacaktır. Bu ayrıntıları niye yazıyoruz? Sabah akşam sermaye yemek çelişmesinden söz eden solcularımız hangi sermaye ile birlikte olduklarını görsünler. 282. Abdullah Öcalan'ın BDP yöneticileriyle 23 Şubat görüşmesi. PKK lideri Abdullah Öcalan 20 Şubat 2013 günü İmralı cezaevinde BDP heyetiyle görüştü. Basına sızdırılan tutanaklar yaşanan sürecin şifrelerini açığa vurdu. Dipnot Doğu Perinçek, İmralı tutanaklarındaki şifreler. Aydınlık 2 Mart 2013. PKK açıkça şu yola girmişti. ABD'nin güdümünde AKP ile işbirliği. Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa girişiminde kader ortaklığı. İran, Irak ve Suriye'ye karşı kurulacak Tayyip'e alaylarını oluşturmak. Tutanaklı Abdullah Öcalan'ın Hakan Fidan'ın denetimine girdiğini sergiliyordu. Bir parti lideri olan Öcalan muhatap olarak MİT müsteşarını belirleyerek aslında kendi konumunda tanımlamış oldu. Bu olgu süreci anlamak açısından çok önemlidir. Bu tutanakların yayınlanmasıyla ABD güdümündeki AKP-PKK ittifakı resmen ilan edilmiş oldu. İttifakın programını Öcalan'dan öğrenmiş bulunuyoruz. Osmanlı'nın ve özellikle Abdülhamit'in Kürtleri kucaklama siyaseti. Kafkaslar ve Balkanlardan gelenler ve Yahudi komplo söylemleriyle desteklenen Kemalist devrim ve Türk milliyetçiliği düşmanlığı. Türk milletine karşı kutsal ittifak. İran, Suriye ve Irak'a karşı birlikte cephe tutmak. Ne var ki AKP-PKK ittifakının başarıya ulaşması için ABD desteği yetmiyor. Çünkü karşıda hem Türk milleti hem de bölge ülkeleri var. Bu nedenle AKP-CHP ittifakının yandaşları dahi CHP'siz barış hayal dediler. Atlantik emperyalistleri ve işbirlikçi TÜSİAD sermayesi CHP'yi İmralı sürecine katmayı belirleyici görüyorlar. 90, sayfa 91, ayrımın sonu.